Ayrım 5. Öteki renkler, Orhan Pamuk. Sayfa 58. Sigarayı bırakalım. Sigarayı bırakalı 272 gün oldu. Artık alıştım sanıyorum. Eskisi kadar ısrar çekmiyorum. Vücudumun bir parçasının benden koparılıp alındığını da düşünmüyorum. Hayır, bir eksikliğin, bir bütünden kopmuşum, bitmedi. Yalnızca duruma alıştım. Daha doğrusu kabullendim artık acı gerçeği. Artık hayatımın sonuna kadar sigara içmeyeceğim. Böyle düşünüyorum ya, sonra gene de kendimi sigara içerken hayal eder görüyorum. Hani kendimizden bile sakladığımız en gizli ve en rezil hayallerimiz vardır ya, işte o hayalin tam ortasında neler becermekle meşgulsem o ara hayal denen filmin en ağır çekimle çekilmiş o en tantanalı noktasından bakıyorum ki bir de sigara yakmışım mutluluğun tadını çıkarıyorum. İşte buydu, sigaranın hayatımdaki en temel işlevi. Zevki ve acıyı, isteği ve yenilgiyi, mutsuzluğu ve coşkuyu, şimdiyi ve geleceği ağır çekime almak, ağır çekimin tek tek geçen kareleri arasında yeni yollar ve kestirmeler bulmak. Bu imkanlar kalkınca biraz çıplak hissediyor insan kendini. Silahsız ve çaresiz. Taksiye binmiştim bir kere, sürücü sigara içiyordu. Arabanın içi nefis bir dumanla doluydu. İçime çekmeye başladım. Kusura bakma dedi adam, pencereyi açıyordu. Yok dedim, kapalı kalsın, ben sigarayı bıraktım. Şimdilerde ise bu eksiklik duygusu daha seyrek geliyor ama daha derinlerden bir yerden çıkıyor. Bazen ilaçlar, yalanlar ve ölüm tehditleriyle başarıyla bana unutturulmuş bir başka kimliğim olduğunu hatırlayıveriyorum. O adam olmak istiyorum ben. O eski Orhan, sigara içen adam, şeytanla da daha kolay kavgaya tutuşurdu. Bu eski kimliğimi hatırladığında sorun bir an önce sigara içmek değil, ilk başlarda olduğu gibi sigaranın kimyasal çekimini duymuyorum. Çok sevgili bir arkadaşı, bir yüzü özler gibi. Eski halimi özlüyorum. Eski kişiliğime dönmek istiyorum. Sanki bana istemediğim elbiseleri zorla giydirmişler. Zorla başka bir adam yapmışlar beni. Sigara içersem eski kimliğimin ve gecelerin şiddetine geri döneceğim. Eski kimliğime geri dönmek isterken o zamanlar ölümsüz olduğumu da hayal meyal hatırlıyorum. O zamanlar, zaman da akmazdı. Sigara içtiğim zaman o kadar mutlu olurdum ki bazen ya da umutsuzluğum o kadar kesif olurdu ki her şey hep aynı kalacak sanırdım. Ben keyifle sigara içerken dünya hiç değişmezdi. Sonra bir ölüm korkusuna kapıldım. Sigara içen o adam birdenbire ölebilirdi. Gazeteler inandırıcı bir şekilde böyle diyordu. Ölmemek için o kimlikten sıyrılıp bir başkası olmam gerekti. Bunu da başarıyla yaptım. Şimdi arkada bıraktığım kişiliğim zamanın akmadığı o ölümsüzlük günlerine şeytanla birlikte geri çağırıyor beni. Bu çağrıdan korkmuyorum. Çünkü gördüğünüz gibi ondan memnunsanız eğer yazıp bütün dertleri halleder. En güzel saatim. Cumhuriyet gazetesi yazarları kullandıkları saatleri anlatmasını istemişti. O zamanlar kızım Rüya doğup okula gitmediği için geceleri çalışır, öğlenleyin uyanırdım. İlk saatim 1965'te 12 yaşında takmaya başladım. Sonra onu 70'te bıraktım. Çok eskimişti. Bildik bir marka değildi. Sıradan bir markaydı. 70'te bir tane Omega aldım. Onu da 80'e kadar kullandım. Bu üçüncü saatim Omega. Çok eski değil. 83'ün sonunda sessiz ev çıktıktan birkaç ay sonra karım aldı. Vücudumun bir parçası gibidir saat. Yazmaya başlamadan önce kolumdan çıkarıp masamın üzerine önüme koyarken sanki kendimi futbol oynamadan önce gömleğini çıkaran biri gibi hissederim. Boks maçına çıkan birisinin hazırlanması gibidir. Saatini özellikle sokaktan gelip masanın üzerine koymak. Mücadeleye hazırlanma jestidir benim için. Aynı şekilde evden çıkarken 5-6 saatlik bir çalışmadan sonra işlerim yolunda gitmişse, iyi yazabilmişsem saatimi takmak çok hoşuma gider. Öyle ki o jest, saat takma jesti, bana bir şey başarmış olma, çalışmayı bitirmiş olma zevki verir. Şu gördüğünüz masadan hemen kalkarım, anahtarımı, paralarımı cebime koyup hemen yürüyerek çıkarım. Saatimi takmam, saatim elimde olur. Sokakta, kaldırımlarda yürürken saatimi takarım. Bu benim için büyük bir keyiftir. Bütün bunlar da bana bir mücadeleyi bitirmiş olma duygusuyla birlikte gelir. Dakik bir insanım. Sabah 10.30'da telefon edip kaçta kalkarsınız diye sormazlarsa genellikle sabah 11.30'da kalkarım. Her zaman iyi oldu saatli aram. Hiçbir zaman vakit ne çabuk geçti diye bir duyguya kapılmadım. Neredeyse oyuncakımsı görsel bir şeydir saat. Saatin kadranına bakarım ve sanki akreple yelkovanın gelmeleri gereken bir yer vardır. Oraya gelmişlerdir. Ama ben bunu zihinsel olarak, zaman parçacı olarak düşünmem. Bu yüzden hiçbir zaman dijital saat almak istemedim. İstemem de. Çünkü dijital saatler bana o zaman parçacığını birimler halinde gösteriyorlar. Halbuki burada bir resim görüyorum. Zamanın kendisi neyse o metafizik şey ona ilişkin bir resim canlandırıyor kafamda. Hiçbir zaman saat bir statü sembolü olmadı benim için. En güzel saatim, alıştığım en eskimiz saatimdir. Dakikaları ölçme hoşuma gider. Saat deyince metafiziğin ölçülebileceği duygusunu, o büyüleyici hissi saatimi ilk taktığım ortaokul yıllarında yaşadım. Dersinin çalmasıyla ilgili bir şey oldu. Saat yıllarca benim için. Hep iyimserdir saat konusunda. Genellikle 12 dakikada yaptığım bir işi 9 dakikada yapabileceğimi düşünürüm. Ya da 23 dakikada yapacağım bir işi 17 dakikada yapacağımı düşünürüm. Ama yapamazsam da karamsarlığa kapılmam. Yatarken saatimi kolumdan çıkarırım ve yakınımdaki bir yere koyarım. Uyandığımda ilk yaptığım iş uzanıp ona bakmak olur. Çok yakın bir arkadaş gibidir saatim. Eskimiş kayışlarını bile değiştirmek istemem. Tenimin kokusu kayışlarına siner. 12 civarı yazmaya başlarım ve akşama kadar yazarım. Ama asıl yazdığım dönem gece saat 23 ile 04 arasıdır. Sabah 4'te yatarım. Yataktan kalkınca gecenin sessizliğinde. Masanın üzerinde küçük çirkin bir balık vardır. Ağzını kocaman açmış, kaşlarını çatmış, gözleri acıyla büyümüş. Balık şeklinde küçük bir küllük. Balığın kocaman ağzının içinde elindeki sigaranın külünü silkiyorsun. Belki de balık ikide bir ağzının içine o sigara girdiği için o kadar çırpınıyor. Derken pıt, sigaranın külü balığın ağzının içine düşüyor. Ama sigarayı içenin umurunda olmayacak bu. Birisi porselenden balık şeklinde bir küllük yapmış. Zavallı balığın yıllarca cayır cayır sigaralarla yanacak, pis küllerle dolacak, ağzını da kocaman açmış ki sigaralar, kibritler ve diğer pislikler içine kolayca girsin. Balık şimdi masanın üzerinde duruyor ama odada az önce hiç kimse yoktu. Ben gidince balığın ağzını gördüm ve gecenin sessizliğinde küllük, hayvanın saatlerdir acıyla beklemekte olduğunu anladım. Sigara içmiyorum, ona dokunmayacağım. Hatta şimdi az sonra çıplak ayaklarla gecenin içinde, yarı karanlık evde sessizce yürürken biliyorum ki zavallı balığı az sonra unutacağım. Halının üzerinde 3 tekerlekli bir çocuk bisikleti duruyor. Tekerlekleri veselesi mavi, yüklüğü ve ön çamurluğu kırmızı. Çamurluğu tabii ki görünüş için evlerde, balkonlarda, çamursuz yüzeylerde küçük çocukların ağır ağır sürmesi için yapılmış. Ama gene de çamurluk ona bir doluluk ve tamlık veriyor. Sanki bisikletin eksik yanlarını örtüyor. Onu yaşlandırıyor, olgunlaştırıyor. Yüksek ve genel bisiklet düşüncesine yaklaştırarak ciddileştiriyor. Ama sessizliğin ve kıpırtasızlığın içinde bisiklete daha da bakınca beni ona bağlayan, onunla ilişki kurmamı sağlayan şeyin bütün bisikletlerde olduğu gibi gidon olduğunu hemen anlıyorum. Bisikleti, gidonu yüzünden bir canlıya, bir yaratığa benzetiyorum. Gidon, bisikletin başı, alnı, boynuzları, bisikletin kişiliği hakkında tıpkı insanların ilk yüzlerine bakarak yaptığım gibi ilk gidona bakarak bir izlenim ediniyorum. Bu tombul, küçük bisiklet, bütün kederli bisikletler gibi boynunu bükmüş, gidonunu ileriye doğru değil hafifçe yana çevirmiş. Gelecek hakkında beklentileri bütün kederliler gibi sınırlı. Gene de plastiğinde, halı üzerinde, kendiliğinden öyle duru vermesinde kederi unutturan bir rahatlık var. Yarı karanlıkta sessizce mutfağa girdim. Buzdolabının içi, uzak ve mutlu kentlerin bulvarları gibi ışıl ışıl ve kalabalık. Bir aldım. Boş yemek masasına oturup ciddiyetle içtim. Plastik ve saydam karabiber değirmeni gecenin sessizliğinde bana bakıyordu. Yazarın yeri. 1998'de Latife Tekin bir tanıtma broşürüne destek olarak yazarın çalıştığı, çalışacağı yer nasıl olmalı konusunda birkaç cümle istemişti. Yazarın yeri güneşin vurduğu yerlere yakın ama serin ve gölgelik olmalı. Yazar masasından uzaktaki ormanın karanlık kalbini görüp ürperebilmeli. Yerinden kalktığında kapıyı açıp düz ayak dışarı çıkıp hemen toprağa oturabilmeli. İstanbul'a, yazıya, masaya. Kendiniz nereye ait hissediyorsunuz? Kendimi İstanbul'a ait hissediyorum. Oturduğum çevreye, eve ait hissediyorum. Yazıya, bu masaya, bu hayata ait hissediyorum. Kendimi biraz da kitaplarıma ait hissediyorum. İstanbul'un dokusuyla, yazdığım kitaplarla ilintili bir havaya, atmosfere ait hissediyorum. Kara kitabı yazarken tuttuğum bir defterden. 18 Haziran 1987. Önceki gün Heybeliada çarşısındaki tek kırtasiyeciden bu defteri almıştım. İçimden bir şey yazmak gene gelmiyordu. Ama az önce bu deftere bir şeyler yazmak için derin bir istek geldi içimden. Yaratıcılık duygusu. Gelip giden bir şey. Bazen sanki hayat plastik bir nitelik kazanıyor. O zaman her şeyi yazabilirim diye düşünüyorum. Yazdığım her şeyin altından kalkabilirim. Yazacağım 10-11 romanın ayrıntıları ve yazmakta olduğum ve yazacağım roman sahnelerinden ayrıntılar. Kelimeler, biçimsel buluşlar, oyunlar birden inanılmaz bir yoğunluk ve hoşlukla aklımda cirit atmaya başlıyorlar. Büyük bir mutluluk ve kendine güven duygusu. Yerimde duramıyorum. Sabırsızlanıyorum. Bütün bu roman parçalarını bir an önce kurmak, zenginleştirmek, yazmak için sanki içim içime sığmıyor. Daha çok yoğun çalışma dönemlerinden sonraki dinlenme, yani başka şeyle uğraşma, başka bir şey okuma dönemlerinde başıma geliyor bu. Yaşadığım için mutluluk ve şükran duyma. Ölüm korkusu azalıyor. Daha çok bütün bunları yazamadan ölürsem ne yazık şekline giriyor. Öte yandan bir ölçüde zararlı bir duygu da bu. Heyecanın yoğunluğundan bazen şimdi olduğu gibi romana tek kelime ekleyemiyorum. O sırada yazmakta olduğum sahnenin ayrıntıları ve kelimelerinden çok yazacağım bütün sahnelerin, cümlelerin ayrıntılarından oluşan genel bir heyecan her şeyi kaplıyor. Belki de daha özel bir durum. Romanın Alaaddin'in rüyası, Alaaddin'in dükkanı adı ne olacaksa. Defalarca temize çekip yeniden yazarak en sonunda bitirdiğim ilk iki bölümünden sonra ileride ortalarda bir bölümü atlamaya karar verdim. Galip Celil'in kendi hayatının özel müzesi haline getirdiği Şehri Kalp Apartmanı'nın anahtarı kapıcı İsmail'in odasından çalarak girdikten sonra karanlık evde telefon çalmaya başlıyor ve benzeri. Ama yeni bölümün, hele öncesi yazılmamış bir bölümün ilk cümlelerini yazmak her zamanki gibi bir işkence. Dışarıda yarı karanlık ormanın üstüne yağmur yağıyor. Gök gürlüyor. Saat 7. Yılın en uzun günlerinden biri. Ama masamdaki lambayı yakmak zorunda kaldım. Alçak, karanlık bulutlar, orman, gök gürlemeleri ve şimşekler. Göremediğim dalgalı denizin üzerindeki bir vapurun düdüğü. Yazmak için bir romantizm gerekiyorsa, pek az belki, benim istediğimden fazlası var. Belki de bu yüzden ilk cümleyi yazamıyorum. Gençlik. Gençliğimin en dayanılmaz yanı. İnsan ilişkileri öyle kurulmuştur ki özellikle gençlikte insan ruhunu olduğu gibi masanın üstüne koyamaz. İlişkiler herkesi bir yerlere, bir dengeye çektiği bir ip üzerinde yürümek gibidir sanki. Bu ipin üzerinde yürürken siz, ruhsal dünyanız gibi ağır bir yükü, büyük bir sandığı iyi niyetle açıp gösteremezsiniz. Aslında çok çürük mallarım var bu sandıkta ama sizinle paylaşmak istiyorum diyemezsiniz. Sizi de sandığınızı da havaya uçururlar sonra. Ve bir başkası bunu yapsa siz de kahkahalarla gülersiniz. Gençliğimin en dayanılmaz yanı toplumsal hayatımı sürdürebilmem için takınmam gereken maskelerdi. Kendi başıma kurduğum dünyayı günlük hayatın içinde karşılaştığım insanların arasına çıkamıyordum. Kendimi kurduğum dünya ile neredeyse yer altında sahte para basan bir adam gibiydim. Edebiyat yer altında sahte para basan adama benzeyen bu halimden beni kurtardı. Beni dünya yüzüne çıkardı. Yer altındaki hayal dünyamı edebiyatla yeryüzüne çıkarıp insanlarla paylaştım. Ne kadar anlaşabildiğimiz ise ayrı bir mesele. Güneş Gençlik, 28 Eylül 1990. Ah, siz yolunu seçmiş insanlar. Sizin durumunuz benimkinden ne kadar iyi? Cumhuriyet Gazetesi bir gençlik eki hazırlamaya karar verince benden bir yazı istemişlerdi. Sevdiği kız bir başkasıyla evlenmiş, ondan da hemen bir çocuğu olmuştur. Alışagelmiş bir durum diyeceksiniz. Dışarıda kalmış genç aşığın acılarını anlatan bir kitap yazması belki de öyledir. 25 yaşındaki Goethe yazdığı kitabı genç Werther'in acılarını yeni evli karı kocaya yolladıktan sonra bir de mektup postalar. Lotte'sine yolladığı Nüsa'yı yapmacıklı bir edayla yüzlerce kere öptüğünü belirttiği bu mektupta Melahat Togar'ın Türkçesinden okuduğum daha ilgi çekici iki cümlesi var. Ben acaba ne olacağım? Ah, siz yolunu seçmiş insanlar. Sizin durumunuz benimkinden bilseniz ne kadar iyi. Acaba gerçekten böyle mi düşünüyordu? Sakın bu sözcüklerde mektupların insanı yazmaya zorladığı o yapmacıklı cümlelerden biri olmasın. İnsan 25 yaşındayken yolunu seçmiş insanların durumunun kendininkinden daha iyi olduğuna içtenlikle inanır mı? Yoksa kararsızlığından aslında hoşnut mudur? 80 yaşında hala bu kararsızlığı koruduğuna bakılırsa en azından Gotha'nın yakınmalarını öyle pek fazla içten bulmamamız gerekiyor. Uzun ömrü boyunca hem şair olmuştur Goethe hem hukukçu, hem politikacı, hem büyük memur, hem botanist, hem zoolog, hem fizikçi, hem eleştirmen, hem tiyatro yöneticisi, hem de ressam. Kısacası ömrünün sonuna geldiğinde yolunu hala seçememiş gibidir. Belki de gençliğinden bir türlü vazgeçemediği için. Çünkü çekici olan bir yol seçmek değil, galiba bütün yolları seçebileceğimiz bir yerde olmaktır. O zaman sık sık hayatta yapılacak ne kadar çok şey olduğunu düşünürsünüz. Kimse dolu ve zekice kaleme alınmış bir Osmanlı tarihi yazmamıştır. Siz ömrünüzü bu işe verebilirsiniz. Sonra aklınıza bütün Shakespeare'i yutmak gelir. Filolojiye girip İngilizce öğrenmeli. Sonra Fransızca da öğrenmeli, Almanca da. Hayır, resim yapmalı. Bir Türk resminin mümkün olabileceğini bütün ömrünüze vererek kanıtlayın. Teori ve kitapları yutun ve edebiyat eleştirisine girin. Teori kaç yılda yutulabilir acaba? Öğrendikten sonra daha önemli işlere girişmek daha iyi değil mi? Öteki siyasi hareketlerin eleştirisiyle mi işe başlamalı, yoksa onlardan birine mi katılmalı? Bu gibi durumlarda en iyisi biyografi okumaktır. Einstein'ın hayat hikayesini ve basitleştirilmiş teorisini okurken ileride iyi bir fizikçi olabileceğini düşünürsünüz. Filmin yönetmeni de olmak iyidir. Paris'e gitmeli. New York'a da gidilebilir. Sonra göçebe Türkmenler arasında karışmak geçer aklınızda. Anadolu'yu, bütün kasabaları tek tek dolaşmalı, bu işe bütün ömrü verip Evliya Çelebi'ninkinden daha büyük bir seyahatname hazırlamalı ki 300 yıl sonra okuyanlar şaşsınlar. Mühendis olursanız boş sözlerle oyalanmadığınızı, her zaman bir işe yarayacağınızı düşünür, rahatlarsınız. İsterseniz Türkiye'de hala niye yazılmadığını anlayamadığınız polisiye romanları yazabilirsiniz. İyi ama bütün bir ömür polisiye romanlar yazmaya ya da para kazanmaya ya da felsefenin soyut sorularına verilir mi? Bir hayalin ayrıntılarına onu gerçekleştirebilecek kadar yaklaşırsanız korkar, başka bir hayalle işe yeniden baştan girişirsiniz. Her şeyden vazgeçmeyi hazır ama hiçbir şeyden vazgeçemeyen bu aklı karışık genç insan, klasik romanın da vazgeçilmez konusudur. Stendhal'ın Napolyonik kahramanları ve sevgililerinin ve yükselmenin peşinde koşarlar. Goethe'nin William Mister'ı yazarı gibi meslekten mesleğe gidip gelir. Flaubert Friedrich Morse'un oradan oraya heyecanla savrulur. Bu insanlara geleneksel romanın değerleriyle en son yaklaşan Thomas Mann ise onları düşünsel sorunlara boğar. Eğitim, gelişme romanları da denilen bu kalın 19. yüzyıl romanlarını okuyup kapadığımız zaman ise içimize bir burukluk çöker. Genç kahramanlar ya yenilmiş ya yok olmuş, çoğunlukla da bir orta yolu bulup uzlaşmışlardır. Dünyanın ve hayatın kurallarını bilen, bildiğinde babaca bir tavırla bize öğütleyen usta yazarın otoriter sesi bize sanki şöyle demektedir. İyi veya kötü bir orta yol her zaman vardır, bulunur. Rüyalarınız hayatın gerçekliğiyle eninde sonunda anlaşılır, uzlaşırsınız. Hayat bu. Bazıları daha da ileri giderek bu uzlaşmaya olgunlaşma der. Kararsızlığınızı bağlanmakta hala kararlıysanız bu tavır size bir işe girip evlenen arkadaşlarınızın size de aynı şeyi yapmaya çağıran bakışlarını hatırlatır. Olgunlaşmak istemediğinizi düşünürsünüz. Ama umut veren yazarlar da vardır. Dostoyevski kahramanlarını uzlaştırmaz. Onların akıl karışıklığını kendi romanlarının karışıklığıyla birleştirerek çözümsüz bırakır. Kitaplarını canlı kılan şey bu ruhsal ve biçimsel karışıklıktır belki. Bu yüzden onun yalnız en kötü romanının adı değil, diğer başka romanlarının adı da Delikanlı veya Delikanlılar olabilirdi. Hayatı okuyucudan daha iyi bilen, o çok görmüş, baba yazar tavrını bıraktığı için belki de bugün Dostoyevski bizim gençliğimize sesleniyor. Onun modern romana açılan ilk kapılarından biri olduğunu fark ediyoruz. Kararsızlığımızı geçici bir hastalık değil de bir yaşama biçimi olarak görenlere yakınlık duyarız. Ama bir yaşama biçimi olan kararsızlık, gerçek bir kararsızlık mıdır? Hiçbir şeyi seçemeyen de bir şeyi seçiyor olmasın. İnsan bunu sezdiği zaman yalnızca fiziksel yıpranmadan ya da zamandan değil, başka tuzaklardan da sakınması gerektiğini anlar. Acaba kendilerini ve dünyayı değiştirmenin dışında başka şeylere bağlanan öteki insanlara benzemeye başladık mı? Farkına varmıyormuş gibi yaparak teslim mi oluyoruz? Küçümseyerek alay ettiğimiz o insanlardan biri gibi mi oluyoruz yavaş yavaş? Kendi suçunu ve suçsuzluğunu tam kestiremeyen ve günahlarından peşinen korkan bu bilinci modern roman daha iyi inceler, dünyayı onun canlı bulanık gözlüklerinden gösterir ve bir sonuç çıkarmamıza yardım etmesi için. Bu romanları okurken bu kararsızlık üzerine bir roman yazmanın bir sonuç olabileceğini düşünürsünüz. O romanlar da başka çözümsüzlüklere işaret ederek okuyucuyu oyalayacaktır. Hemingway Afrika'ya ava gider. Scott Fitzgerald'ın kahramanlıkları kendi gibi alkolik olurlar. Stuart'ın kahramanları ise kararsızlıkları üzerine mutsuzluk ve tutkuyla kafa yorarlar. Yazarın gizliden gizliye de olsa neşe ve sevinçle söz edebildiği tek şey belki de kendi genç yazarlığıdır. Evlenip huzurla çoluk çocuğa karışan Tolstoy'un Levin'ini 20. yüzyıl romanlarında bulamayız hiç. Modern romanın kahramanlarını o gürültülü gençliklerinden sonra hep bir mutsuzluk bekler. Carlos Fuentes'in Artemio Cruz'u çoğu öteki kardeşleri gibi siyasi düşlerini bir yana bırakmış, iş hayatına atılmıştır. Büyük siyasi sorunlarla dolu ülkelerde yaşayan bizlerin kararsızlığı ise başka bir gerekçeyle derinleşir. Bir işe girişmeden önce onun iyi yapılabileceği koşullar yaratılmalıdır. Kimsenin kitap okumadığı bir yerde kitap yazılır mı? Laboratuvarları olmayan ülkede fiziğe heveslenilir mi? İnsanlar çevrelerinin düzeniyle ilgilenmiyorlarsa niye mimar olmalı? Önce ülkeyi değiştirmek gerek. İşimizi ancak öyle iyi yaparız. Çoğunlukla elimizde kararsızlığımız kadar güçlü bir siyasi kararlılıklar vardır. Ama ne toplum öyle fazla aldırır bu kararlılığa ne de tarih. Bu inanılmayacak inatçı ilgisizlik karşısında şaşkınlığa düşeriz. Hayretinizi biraz gürültü patırtıyla duyurmaya çalışırsanız size hemen gençliğinizin geçici bir sağlıksızlık olduğunu hatırlatır. Sizi hayallerinizin hastalığından kurtarmak için tasarıları vardır. Belki her mahalleye bir spor sahası yapılmalıdır. Belki de seçimlerde oy verirsiniz, rahatlarsınız. Kararsızlığınızı ve hayallerinizi sınıflayıp sizi kendinizden utandırmak isterler. Çok kolay etki altında kalıyorsunuz. Hayatı ak ve kara olarak görüyorsunuz. Anlamıyor, yargılıyorsunuz. Mutlakçısınız siz. Derslerinizi ağırlaştırarak size hayal görecek zaman bırakmamak da bir çözümdür. Belki de başka sorunlarınız olduğu için böyle konuşuyorsunuz. Siz her şeyin tepeden tırnağa değişmesi gerektiğini söylerken onlar size cinsel sorunlarınızı hatırlatırlar. Bu konuda anketler yapmış, istatistikler yayınlamışlardır. Gençliğin hayatın en güzel dönemi olduğu sözü hastalığın geçiciliğini hatırlatmak için kullanılır. Bu basma kalıp söz, bir gün günahlarının kefaretini ödeyeceksin anlamına gelir. Bazıları da gururunuzu kırmayı dener. Daha hiçbir şey olmamış bir kararsızın sözü niye dinlesinler? Üstelik onlar da bir zamanlar bu rüyayı görmüşlerdi. Aralarına katıldıktan sonra düşüncelerinizi değiştirmeyeceğiniz ne malum? Çevreniz onları doğrulayan korkutucu, utandırıcı örneklerle doludur. Gerçekleri görmek, hünerlerinizi denemek, iddialı hayallerinizi sınamak için sizi aralarına çağırırlar. Sen de bizim gibi ol da gör bakalım der gibidirler. Bu çağrıları aklınızın takılmaması kolay değildir pek. Üstelik zaman geçer. Hiçbir şeyi seçmeden insan daha ne kadar dayanabilir? Hayallerinizden yorulmanız da mümkündür. İşinizi onlardan iyi yapabileceğine inanmanız da. Rüyalarınıza bağlı kalarak onlar arasına katılmanın bir yolu var mıdır? Düşünürsünüz. Belki de her şey olamayacağına inanmaya başlamışsınızdır. Belki de sevgiliniz onlardan biriyle evlenip çoluk çocuk sahibi olmuştur. Ama insan yolunu seçmiş, ötekilere gerçekten o kadar benzemek ister mi acaba? 5. ayrımın sonu sayfa 68.